Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Herkese merhabalar. Yeni bir programla karşınızdayım. Bir Pakistan bölgesine gidiyorum. Konuğum gazeteci Seyit Evran. Evran merhabalar.
Merhabalar.
Bölge aslında sıcak. Irak-Kürdistan bölgesinde özellikle Türkiye sınırı, Haftanin bölgesi aslında çok sıcak. Burada Türk Silahlı Kuvvetleri 17 Haziran'da gerek karadan ve gerek havadan başlatmış olduğu operasyon aslında sürüyor. Ama medyada bununla ilgili pek bilgi görmüyoruz, pek haber yapılmıyor. Bölgede neler yaşanıyor, neler oluyor, çatışmalar var mı, yok mu? Aslında çok da bilgi sahibi değiliz bu konuda. Yani medyanın bu konudaki tavrı bir yerde bizim orada olup bitenleri de öğrenmemizin önünde büyük bir engel. Zaman zaman kimi medyada çıkıyor, çatışmalar yaşanıyor, bombardımanlar yapılıyor. Ama tam olarak sağlıklı bilgiler bölgeden gelmiyor. Sen bölgedesin, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyorsun. Sıcak gelişmeyle istersen başlayalım. Şu anda bölgede çatışmalar var mı? Nerede ve ne şekilde?
Evet. Ya şimdi şöyle bir durum var. Haftanin'e yönelik saldırı aslında 17 Haziran'da başlamadı. Geçen sene yanılmıyorsam o 29 Ağustos'ta 2019'da başladı. Daha sonra diyelim Serekani Grisp işgal saldırıları başlayınca ona ara verildi ve bu yıl yeniden başlatıldı. Dolayısıyla aslında yeni değil. Bir de uzun yıllardır aslında Haftanin'e dönüp zaman zaman operasyon adıyla saldırılar oluyor. Ki bu saldırı görülüyor. Yani bir başka ülkenin topraklarına, bir başka halkın yaşadığı alanlara yönelik saldırıdır ki buna operasyon denmez. Operasyon onun haklı kılma payı veriliyor yani dolayısıyla. Şimdi o açıdan bakıldığında aslında yeni değil. Fakat şimdi 17 Haziran'dan itibaren yeniden başlatıldı. Şöyle bir durum var. Mesela çok büyük bir diyelim propagandayla başlatıldı bu. Büyük bir propagandayla. Kimler propaganda yaptı? Havuz medyası. Davullu zurnalı denir ya, ben hatırlarım mesela 2008'de yine bir operasyon ya da işgal saldırısı olmuştu Zapa. O zaman şu denildi işte, Kandil'e bu kadar kilometre kaldı, Kandil'e bu kadar kilometre kaldı. En son operasyon çekildiğinde dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı mıydı, Genelkurmay Başkanı mıydı? Yaşar Büyükan şunu söylemişti. Biz yağdan kıl çekercesine hiçbir askerin burnu kanamadan geri çekildik dedi. O zaman herkes mesela orduyu sorgulamaya başladı. O zaman mesela dönemin diyelim Özal döneminin gönüllü yalakası, günümüzün ise Erdoğan'ın yalakası Mehmet Bazlas bir şey söylemişti. Şunu söylemişti, demişti ki işte daha tek bir zırhlı aracının sınırı geçmeden biz Kandil'e doğru gidiyor demiştik. Bu başarısızlığın nedeni biziz demişti. Şimdi Haftanin'e yönelik işgal saldırıları da aslında böyle büyük bir basın propagandasıyla başladı. Fakat zaman giderek gerillanın karşı direnişi geldiğinde, diyelim karşı eylemleri geliştiğinde, diyelim Türk ordu güçleri diyelim çok fazla ilerleyemeyince giderek gündemden düşürüldü. Dolayısıyla artık hiçbir haber yapılamaz hale geldi. Hatta iki hafta önce şunu bile söylediler. Biz arazi arama tarama çalışmalarını da bitirdik. Ve hatta şöyle bilgiler de çıktı mesela başvur basın yayın organlarında. İşte peşmergelere bazı yerlere gelip yerleşmesi için 4 günlük süre verilmiş. Gelin yerleşin biz çıkacağız gibisinden şey. Şimdi bütün bunlar şunu gösterdi. Aslında gerilla karşısındaki zorlanmaları, gerillanın eylemleri
evet,
karşısında
durama. Evet. Bu yani ne oluyor? Tam olarak orada çatışma var
i̇şte,
mı?
Şöyle bir durum var. Mesela bakın şimdi bir Haftanin'de şimdi bir Bektoria alanı deniliyor. Bu Bektoria alanı daha çok diyelim biraz daha iç tarafta oluyor. Habur suyunun kenarına doğru bir bölgedir. Dolayısıyla bu örneğin şey var. Oradan bir hat Roboski'ye kadar gidiyor. Bir hat Keşan'a gidiyor ve Keşan'dan diyelim Roboski bilindiği için söylüyorum. O hattı söylüyorum. Diğer bir alan ise Kela Şabanike diye bir yerdir. Bu daha çok Dere-Lük taraflar, Batufa taraflarıdır. O hattan da diyelim bazı tepelere yükler yığdırılmış. Örneğin Bektoriye alanda diyelim tepe Dipış diye. Dipış yani biliyorsunuz şeydir, akreptir. Akrep tepesi diye bir yere güç indirmişlerdi. Yine diyelim bu Kele Şabanik denilen bölgeye zaten Irak güçleri de gidip yerleşmeye çalıştı. Orada Şehit Berivan ve Şabanik'in kendisine güç indirmeye çalıştılar. Diğer taraftan diyelim Hantur var. Hantur zaten Zaho'nun hemen üst tarafıdır. Zaho'nun üst tarafıdır ve ta diyelim Slopi'yi tamamen oradan görebiliyorsun. Slopi'nin ovasını da çok açık bir şekilde görüyorsun. Şimdi oradan mesela diyelim Hantur'un üzerine bazı güçler indirdiler. Hantur aynı zamanda diyelim Geliye Pisaga deniliyor. O geli yani vadi demektir. Ta diyelim şeye kadar gidiyor. Kuzeye kadar geçiyor. Sınıra kadar gidiyor. Şimdi o da oraya hakim bir yerdir. Fakat çevresinde binlerce vadicik var. O yüzden o tepeye diyelim birkaç yere diyelim asker indirmiş. Şimdi dikkat edilirse bu tepelere bir, önce top atışları. İki, sonra diyelim savaş uçaklarıyla bombalamalar yapıldıktan sonra güçler indirildi. Ancak buna rağmen şimdi o tepelerdeki güçler hala diyelim gerilanın diyelim baskısı altında, eylem baskısı altında. O yüzden 24 saat güçlerin bulunduğu alanda keşif uçakları dolaşıyor ve aynı zamanda helikopterler ve istendiğinde savaş uçakları takviye olarak geliyor. Yani fakat bölge, buna rağmen
bölgede yani şu anda sıcak çalışmalar var mı?
Var var tabii var. Gerilla her gün mesela eylem yapıyor. Biraz sonra mesela açıklamalar gelir. Biraz sonra bekliyoruz mesela HPG, BİM'den açıklamalar gelir. Örneğin dün bazı yerlerde suikast girişimleri olmuştu. Bir iki askerin suikastla vurulduğu bilgisi vardı. Peki, mesela evet. Dün akşam da aldığım bilgi diyelim birkaç tepeye gerilla tarafından eylem yapıldı diye. Fakat bu yerel kaynak bilgisiydi. Asıl bilgi açıklamayla gelir.
Peki şu anda Türk ordusu kaç noktada bulunuyor? Yani Irak Kürdistan bölgesi toprakları içerisinde kaç noktaya konuşlanmış durumda?
Şimdi zaten üs olarak şunu açıktır. Yani 23 resmi üs var. Bir Bamerne'de var, Şaladizye'de var, Kanimasi'de var. Birçok bölgede var diyelim.
23 nokta mı?
23 nokta deniliyor, o esti üstür. Buna ek olarak evet. Milli İstihbarat Teşkilatı merkezleri var. Bunu da kendileri söyledi. 13 merkez olduğu. Dolayısıyla 39 merkez. Fakat diyelim 2018 başlarından itibaren Brados ve Haftanla yönelik 2019'dan itibaren başlayan saldırılarda da yaklaşık bir 10-12 nokta kadar tepelere güç yığmışlar. Dolayısıyla nereden bakarsan yaklaşık 50 yerde işgalci Türk güçleri diye tanımlanıyor bunlar. Bir 50'ye yakın yerde şu mevcut durumda Başire Kürdistan topraklarında var.
Bu 50 nokta dediğin 50 nokta Irak ile Türkiye sınırında mı?
Sadece sınır değil. Şimdi şey sınır mıdır? Bamerne sınır mıdır? Şaladizi sınır mıdır yani?
Nerede?
Başika sınır mıdır yani?
Nedir?
Mesela Başika ta Şengal'a yakın Musul'a bağlı bir alandır. Şengal'a yakın, Musul'a yakın bir alandır. Şaladizi nereden bakarsan 90 ile 100 kilometre içeride kalıyor.
Burada tehlikeler mi var?
Ya şimdi dağlık alanlarda gerile olabilir. Evet. Dağlık alanı ama şehirlerde yok. Ve sadece bak bunlar 97'den itibaren yerleşmiş alanlardır. Başika dışında. Başika daha sonra diyelim 2012'den sonra o da diyelim KDP ile yapılan anlaşma İran'ın Haçlı Şabi güçlerini oluşturma girişimine karşılık Haçlı Vatani Sünni güçler oluşturmak amacıyla getirilen güçlerdir yani. O açıdan sınırdan çok fazla uzak bölgelerdedirler yani.
Evet. Ama şu anda Haftanin bölgesindeki sınırda çatışmalar var, bombardımanlar var diyorsun. Peki oradaki köylülerin durumu nasıl? Onlar da zaman zaman gündeme geliyor ama tam detay bilgi gelmiyor oradan. Şu anda kaç köy boşaltılmış durumda?
Şimdi Haftanin'deki köylerin %80'ine yakını enfal döneminde boşaltıldı. Enfal biliyorsunuz 78'de başladı. 92'ye kadar belli aralıklarla 4-5 enfal yaşandı. Köylerin %80'i boşaltıldı. Fakat daha sonra geri dönen köyler oldu. Şimdi köylerin boşaltılmasının nedeni şu. Şimdi Haftanın bölgesi aşiretler bölgesidir. O bölgede yaşayan aşiretler Zebarilerdir, Sindilerdir, Bervarilerdir, Gullilerdir, Doskilerdir. Şimdi bu aşiretler hiçbir tarihte kimseye boyun eğmediler. Kimsenin boyunduruğu altına girmediler. Halen mevcut durumda KDP'ye de boyun eğmiş değiller. KDP onlarla zımni uzlaşma sağlamış ve o şekilde birlikte yaşıyorlar. Şimdi o açıdan bu köylerin, bu aşiretlerin arazileridir. Bu aşiretler diyelim, evet köyleri boşaltılmış olsa da yaz aylarında arazilerine gidiyor. Arazilerinde ekim biçim yapıyorlar. Birçok köy gidiyor. Ama şimdi bu köylerin diyelim geri dönmesinin sağlanmamasının nedenlerinden biri de bu aşiretlerin aslında kendi arazileri, toprakları üzerinde olması, daha fazla bağımsızlıkçı ya da kimsenin boyunduruğu altına girmemesi olarak görülüyordu. O yüzden bu aşiretlerin kendi köylerine, bölgelerine, arazilerine dönmesine KDP de çok fazla imkan oluşturmadı. Çünkü yol götürmedi, elektriği yok. Şimdi o Haftanın alanı için öyle. Şimdi diyelim Brados ve Rekani alanı diye bir alan var. Ta Metina'dan başlıyor, Zap'a kadar, oradan Zagros'a kadar. Bu da Rekani aşiretinin alanıdır. Yaklaşık 300 köyü var sınır boyunca. Şimdi bu köyler 60, bak o bu köyler 1961'den itibaren başlatıldı boşaltılmaya. 2003'e kadar da bu köyler boşaltıldı. Çünkü Rekani aşiretiyle KDP arasında ciddi çelişki ve çatışmalar vardı. Şimdi bütün bunlar, bu köyler, bu alanlardaki köylerin hikayesi biraz böyle. Ama son dönemde diyelim 83'ten bu yana Türk Devleti'nin yaptığı saldırılarla sürekli bu köyler de hedef alınmıştır. Ve mesela son 20 yılda en az diyelim alanda kalan kısmi sayıdaki köylerden de 100'e yakın köyün özellikle Türk Devleti'nin saldırılarından dolayı boşaltıldığı belirtiliyor. Bu köyler içinde Asuri köyleri var.
Şu anda Haftanın operasyonu birlikte durum nedir? Kaç köy var mı bir bilgi? Kaç köy boşaltılmış durumda?
Bendeki bilgi şu, yaklaşık 10'a yakın köy boşaltılmış. Köyleri bırakalım. Dereluk, Batufa gibi kasabalar işgal edilmiş şimdi. Onlar yarı yarıya boşaltılmış. O merkezler diyelim bombalanıyor. O merkezlerden insanlar, aşiret üyeleri, aileler çıkıyor. O açıdan bakıldığında...
Kaç kişilik kasabalar bunlar?
Ya bunlar var. 1000-2000 hanelik kasabalardır. Öyle küçük değiller yani. Evet. Dolayısıyla o kasabaların merkezleri bombalanıyor. Savaş uçakları bombalıyor diyelim. Obüs ve diyelim ağır toplarla bombalanıyor. Helikopterler vuruyor. O açıdan bakıldığında aslında bölge komple...
Yani sivil yerleşim yerleri mi bombalanıyor?
Evet, evet, sivil yerleşim yerleri bombalanıyor ve bu açıkça söyleniyor. Onun için bölgeden bir heyet çıkarıldı, gitti incelemelerde bulundu, bu heyet rapor oluşturdu.
Bölgesel hükümeti tarafından mı?
Bölgesel hükümeti tarafından, ama sadece hükümet üyelerinden değil, tüm parti örgütlerden oluşan bir heyetti.
Evet.
O açıdan o heyet raporunu oluşturdu, raporunu sundu ve Türk Devleti'nin diyelim operasyon adıyla yaptıklarını işgal olarak raporlarında tanımladılar.
Peki bu köylüler nereye yerleşiyor? Bu konuda bir bilgi var mı?
Bu köylüler daha çok diyelim Dohuk, Zaho taraflarına geçmişler bazıları. Bazıları da Hevler taraflarına geçmiş diyelim. Ya da yakın kasabalar var. Yakın kasabalar oralara geçmişler. O açıdan bakıldığında şeydir, daha çok önceden taşınmışlar mesela diyelim o kasaba çevrelerine. Ama şehirlere göçenler de var. Fakat hiçbir zaman arazileri, köyleri, topraklarıyla bağları kopmadı. Ve her yıl diyelim yaz aylarında gidip arazilerin üzerinde kalıyorlardı. Ekim biçimlerini yapıyorlardı. Sonbahara doğru yeniden şehire dönüyorlar.
Evet, ama bu yazın böyle olmadı. Bu yazın bölgede sıcak çatışmalar ve bombardımanlar olduğu için köylere
gidemediler.
Evet. Peki şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin asıl hedeflediği, sonuçta bu bir operasyonsa bu operasyonun bir hedefi vardır. Belirli yerlere girmek, orayı almak, denetim altına almak. Bunu bu hedefe ulaştıklarını bölgedeki tabii bilgilere dayanarak söyleyebiliyor muyuz? Yani nedir tam olarak yaşanan?
Ben şunu söyleyeyim, aslında ben çok fazla hedefine ulaştığı kanısında değilim. Çünkü Haftanın operasyonundan sonra son dönemlerde özellikle türetilen ve diyelim uzmanlar diye tanıtılan kişilerin yaptığı değerlendirmeleri ben zaman zaman dinledim. Şunu söylüyorlardı, diyorlardı ki şimdiki işte bize karşı, tırnak içinde diyorum, onlar terörist diyor. Teröristler, şimdi bize karşı diyelim eylem yapan teröristler diyorlardı, yeni bir taktik ve teknikle geliyorlar diyorlar. Uzmanlarının değerlendirmeleri bu. Şimdi bu şunu gösteriyordu, aslında bunun başarısız olmaya doğru gittiğini ve her an çekilebileceklerini gösteriyordu. O açıdan zaten diyelim iki hafta önce biz bitirdik dediklerinden hemen o aklıma geldi. O açıdan bakıldığında ben amaçlarına ulaştığını düşünmüyorum. Amaçları eğer parçalı, çok lokal bölgelerse, kendilerinin söylediği gibi bir iki tepe ise belki ulaşmış ama orada tutunamıyorlar çünkü şu an hava diyelim bozulacak, hava bulutlanacak, yağmur gelecek, keşif uçakları dolaşamayacak. O güçler o tepelerde kalamayacak, askerler kalamayacaklar. Şu an onlarla tutuluyor. Bir nokta var, bu açıdan ulaşamadı. İki, şöyle bir durum var, bana göre hedef ve amaçları çok daha büyük. İdlib'den başlıyor, Urmiye'ye kadardır. Kürdistan denilen bölgeyi, Kürdistan'ı adamlar planları olarak Kürdistan'ı insansızlaştırma. Ama sadece bu da değil, Musul ve Kerkük'te dahil belli bir alanı işgal etme ve bunu tampon bölge olarak ilan etme gibi bir planları var. O açıdan bakıldığında amaçlarına ulaşmamışlar. Belki dönemsel, günlük, iç politika gereği, politika üzerinde yapmak amacıyla bazı şeyler söylemek için bir iki şey söylemişler. O açıdan kendilerine, amaçlarına ulaştıklarını göstermeye çalışmışlar. Ama bana göre amaçlarına ulaşmış değiller. Gerilanın direnişi olduğu sürece de biraz amaçlarına ulaşmak zor gibi geliyor. Çünkü Başur halkı işgali kabul etmiyor.
Peki, bunu da sorayım o zaman. Halk nasıl bakıyor? Kısaca özet olarak, oradaki bölge halkı bu çatışmalara, bu bombardımanlara nasıl bakıyor?
Bölge halkı şunu açık söylüyor, bu bir işgal saldırısıdır. Bu bizim Başur Kürdistan'daki ve tüm Türklerin, diyelim Rojava dahil, Kürtlerin kazanımlarının elden çıkarılması için saldırılardır. Biz bunu kabul etmiyoruz. Buna onay veren yöneticilerimiz değildir. O açıdan halk tutumu nettir. Ve dikkat ederseniz Başur'da da Türkiye ile ilişkilerde KDP tek başına kalmış. Diğer partilerden bile destek yok. Halk zaten destek vermiyor. Zaten alanlardaki diyelim aşiretler tamamen buna karşıdır. Ve o yüzden mesela KDP ile de aralarında zaten eskiden beri var olan mesafe giderek daha açılıyor.
Evet.
Sadece burası değil, Brados alanındaki bölge de öyledir. Coğrafik olarak da bu yerlerin önemi çok büyük. Çünkü hiçbir zaman diyelim işgalci güçlerin girdiği alanlar değildir. Şimdi Türk devleti gelip yerleşmek istiyor. Başur halkı ve o alanlarda yaşayan aşiretler hep özgür yaşamışlar. 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu'nun baskısını kabul edip boyun eğmemiş aşiretlerdir. Bu şekilde aslında halk şunu söylüyor, aşiretler şunu söylüyor. Bununla yeniden bize boyun eğdirilmeye mi çalışılıyor gibi soruyor. Biz boyun eğmeyiz diye açıkça söylüyor.
Seyit Evren, ben aslında kimilerinin yaptığı gibi politik olarak, bir gazeteci olarak, biz gazeteci olarak bunu yapmayız ama yine de insan merak ediyor. Tabii Türkiye'de siyasiler rakamlar üzerinden başarı elde ettiklerini, zafer elde ettiklerini habire dilendiriyorlar. Tabii ki biz gazeteci olarak buna karşıyız ve biz insan yaşamını sayı olarak değerlendirmiyoruz ama bölgede sıcak çatışmalar var. Yani yaşamını yitirenler sanki hiç yokmuş gibi, sanki bir bilgisayar oyunu varmış gibi bir algı yaratıyor. Yani bu çatışmalarda asker, PKK'lar yaşamını yitirmiyor mu? Ne? Bu konuda biraz bilgi de, kapalı bir bilgi de var. Yani burada sonuçta gençlerin yaşamı da söz konusu. Nedir bu konuda bilgi? Yani tabii ki rakamlara vurmanı istemiyorum ama yine de hani var mı yaşamını yitirenler, bu konuda neler diyeceksin?
Ya şunu söyleyeyim, ben bu konuda hiç rakam tutmam zaten. İnsandır yani, candır can. Sadece ben şunu da söyleyeyim şimdi. Asker de zorla evinden getirilmiş anne baba çocuğudur. O bölgelere bir onlar gönderilir, zorla getirilen, askere getirilen. Bir de maaşlı ve bu işi profesyonelce, adam öldürmeyi profesyonelce görev bilen askerler yapıyor. Özel ordu diyorlar, zaten oluşturdular. Ama ona rağmen yani diğer karşı tarafta gerilla var yani. Gerilla insanlar ülkelerinin topraklarını, bağımsızlığını, özgürlüğünü savunuyor diyen gerilla insanlar. O yüzden ben hiç bu konuda rakam mesele tutmam, sevmem de. Doğru da değil ama insanlar ölüyor, vuruluyor, insanlar öldürülüyor, bombardımanda insanlar öldürülüyor. Doğa katlediyor insanlarla birlikte. Flora, bir bölgenin florası katlediliyor. Binlerce çeşitli diyelim bitki türü yaşıyordu o bölgelerde ya da diyelim çeşitli hayvan türleri vardı. Bu bombalarla onlar yok ediliyor. Dolayısıyla bir ekosistem, insanla birlikte bir ekosistem katlediliyor. Evet. Şimdi o açıdan baktığında aslında büyük bir katliam ve soykırımdır. İnsan ve doğa ekosistem soykırım ve katliamdır. O açıdan baktığım ama bunun yanı sıra sadece gerilla ve asker değil, siviller ölüyor. Bombalanan köylerde siviller ölüyor.
Evet.
Mesela bütün bunlara insan nasıl anlatacağını, nasıl tanımlayacağını dahi bilemiyor. O yüzden çok fazla ben de rakamlara vurmuyorum. Çünkü gazetecilik ilkeleri gereği bu böyledir.
Evet ama bölgede çalışmalarda çok sayıda gençliğin yaşamını yitiriyor yani.
Doğru.
Peki son soru olsun. Suriye'den radikal grupların bölgeye getirildiği ile ilgili iddialar da var. Sen sahadasın. Var mı senin elinde böyle bir bilgi?
Şimdi şöyle bir şey var aslında, geçiş hatları vardı. Eskiden beri ben Suriye'de de çok kaldım, Rojava'da da çok kaldım. Geçiş hatları vardı. Zaten Suriye'den bu gruplar, yetiştirilen bu gruplar kaydırıldı biliyorsunuz, Libya'ya kaydırıldı.
Evet.
Ve bunlar yetiştirilmiş gruplar. Türkiye içinde de var. Şu an Antep'te var, Urfa'da varlar, Konya'da var, İstanbul'da var. Gruplar var. Mevcuttur. Ve oralardan eğitildiler. Oralarda, TİGEM'de eğitildiler. İnsanlar orada eğitildi. Ve hala orada. Ve bu insanlar Suriyelilerin kampları dediği kamplardan devşiriliyorlar. Maaşlı olarak devşiriliyorlar. Müslüman kardeşlerin kampları olarak birçok tanımlanıyor. Şimdi o açıdan baktığında getirilmiş olduğu yönünde tartışmalar da var. Fakat her an getirilebilir de diye düşünüyorum. Şimdi sadece bunlar değil, DAEŞ kaydırılıyor. Örneğin İran'a yakın bölgelerde ya da Başur'un iç bölgelerinde, Irak'ın iç bölgelerinde DAEŞ kaydırılıyor. Tikrit çevresine, diyelim Diyala çevresine, bu çevredeki diyelim Gerbiyan hattındaki diyelim Hemlin Dağları çevresine DAEŞ'ler kaydırılıyor. Diyelim Gerbiyan bölgesindeki Palkana bölgesine DAEŞ'liler kaydırılıyor yani. Şimdi bunlar da yapılıyor. Şimdi bunlar yapılırken aslında Erdoğan mesela şu açık mesela Libya'ya kaydırdığı güçle kendisine ait bir alan oluşturmaya çalıştı. İşgal edilen diyen Greysipi, Serekani, Jarablus, Bab, Azaz, Afrin'de bir alan oluşturulmaya çalışılıyor ve buna buralar isimlendiriliyor. Türkmen devleti diye adlandırılıyor. Aslında onu da geçtiler şimdi Türkleştirme, ilhak etme gibi bir plan var. O açıdan oluşturulan bu güçlerle bazı planlar yapılıyor. Bu bölge için de geçerli olabilir diye düşünüyorum. Ve kaydırmış da olabilir diye düşünüyorum.
Net, yok, evet.
Fakat şu an net bir bilgi bende yok kaydırıldığına dair. Ama her an kaydırılabilir diye düşünüyorum.
Irak-Kürdistan bölgesinde sahada olan gazeteci Seyit Evran, çok teşekkürler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.